Merhaba, ben Mustafa Bayındır.
Merhaba, ben Erdem Erem.
Böcük İlacı isimli podcast ve YouTube serimizin sizler için özel olarak hazırladığımız ve yepyeni bir kavramla tanıştıracağımız bu programına hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Erdem, bu sefer bu sorumluluğu ben alıyorum. Bugün bir değişiklik yapalım.
Hadi dedim. Bakalım.
Efendim bugün aslında çok belki de hayatınızda sıklıkla uyguladığınız ama çok da kavramın ismini bilmediğiniz bir durumla sizi tanıştırmak istiyoruz.
Dur bir dakika. Soru sor, boş bırak, ben boşluğu doldurayım.
Soru sor, boş bırak.
Daha doğrusu cümleyi söyle.
Cevap soruda falan. Evet. Bu yeni programımız, cevap soruda programı.
Öyle bir program var.
Yapalım aslında.
Var öyle bir program.
Var mı?
Var.
Ne yok, öyle var. Bir program yapmıyoruz asla. Öyle bir durum yok. Evet, şöyle tanım yapayım o zaman. Oyun doğaçlama ve rol oynama ile gerçek dünyadan yola çıkarak yeni kurgusal dünyalar oluşturma ve bu iki dünyaya yine oyuncular aracılığıyla gidip gelmelerine dayalı olan duruma ne denir?
Ya çok kitabı.
Abi ben anlamadım tanım. Var ya yemin ediyorum.
Yani bunu çoğu kişi anlamayacak. Anlamayayım. Ama ben başlayayım. Metak sistemi.
Metaksis evet evet işte Erdem. İşte Erdem karşınızda. Evet, evet. Yapacak bir şey yok görüyorsunuz diyor ya.
Metaksis bizim için çok önemli bir kavram. İlk ben İnci Hoca'dan duymuştum, İnci San'dan. Toprağı bol olsun. Metaksis kavramı çok özel bir kavram. Neden derseniz aslında bizim yaratıcı dramada, dramatik kurgulu her türlü eylemde, tiyatroda da yine gördüğümüz bir kavram. Kurguyla gerçek arasında olma durumu. Basitçe böyle tanımlayabiliriz. Yani şöyle diyebiliriz. Mesela
kurguyu tanımlasana Erdem. Kurgu dediğimiz şey aslında olmayan bir durumu kendi kafamızda yazıp çizmek.
Çok basitçe tanımlayayım mı?
Ha.
Evcilik oynadık mı?
Ha.
Tamam evet. İşte baba yani o çocuk baba mı değil, anne mi değil, değil ya da işte doktor mu, itfaiyeci mi değil.
Değil.
Hiçbiri değil. Ama onunmuş gibi davranıyor ve öyle davranıyor. Mesela ben itfaiyeciyim diyor, ben polisim diyor. Polis gibi davranıyor ya.
Ha, o hikayedeki rol.
Rolü ve kurgusu.
Kurgusu.
Yani orada bir kurgu var. Yani orada bir gerçekten ev yok. O gerçekten polis değil, baba değil, anne değil, bir şey değil. Yani öyle bir rolü yok. Öyle bir yaşantı yok. Ama o yaşantıya o gruptaki herkes inanıyor. Biz buna kurgusallık diyoruz. Şimdi gerçekte olma durumu da aslında bizim şu anda yaşadığımız işte Erdem ve Mustafa durumu.
Süper. Şimdi ve burada dediğimiz kavram.
Aynen öyle.
Şu anda yaşadığım an.
Aynen öyle. Peki yani çok basit hepimizin yaşadığı bir şey. Ben de derslerimde çok örnek veririm bu konuya. Mesela bir şey düşün. Sopa düşün. Hı-hı. Sopaya at gibi binme davranışı. Çocuklarda çok görülür bu. Hani herhangi bir nesneye başka bir şeymiş gibi davranma durumu. Sopaya at gibi biniyor. Abi sen sopaya at gibi biniyorsun, dıgıdık dıgıdık yanında gidiyor çocuk. Sen diyorsun ki ya atı bir bırak da seninle bir şey konuşacağım. Çocuk diyor ki ne atı, o sopa. Tamam, kalıyor böyle. Tamam o zaman sopayı bırak, bir şey söyleyeceğim diyor. Sonra 5 dakika sonra yine aynı çocuğa aynı oyunu oynarken soruyu sor. Ya senin sopayı bırak da gel bir konuşalım. Çocuğun cevabı ne olur?
Ne sopası? Bu at.
Aynen öyle olur. Çünkü
abi kurgu. Bunu ben yetişkin de yapıyorum bu arada. Yani sadece çocuk olman gerekmiyor. Bana soruyorlar bazen ne sopası bu at diyorum.
Tabii. Aynen öyle. Zaten kurgusalla gerçeklik arasında olma durumu dediğimiz şey metaksis bu.
Ha yani çocuklukta olduğu kadar aslında yetişkinlikte de biz bunu yapıyoruz.
Yapıyoruz. Şöyle düşün. Çocuk onun sopa olduğunu biliyor. Ama atmış gibi davranıyor. Yani at işlevini göstererek sopayı kullanıyor. Ve burada herkes onun at olduğunu algılayabiliyor izlediği zaman. Yani biz hayatta da aynı şeyi yapıyoruz. Kurgusalla gerçekliğin arasında olma durumunu çok fazla yapıyoruz. Yani sadece oyunda yapmıyoruz. Benim mesela derse girdiğimde ben evet bir akademisyen bir kimliğim var. İşte üniversitede çocuklarla çalışıyorum ya da işte ne bileyim beraber gittiğimiz eğitimlerde bir eğitimci kimliğimiz var. Erdem kimliği var. Başka davranabiliyor ama onu oluşturan kimlik gerçek kimliğim benim aslında. Oradaki kimliği de devam ettiriyorum. Orada herkesi bir büyüye sokuyorsun. Yani bir şey anlatıyorsun. Evet sen orada yine Erdem olarak anlatıyorsun ama orada bir kurgu var. Her şeyin düzenli bir durumu var. İşte şu saatte gireceğim, bu saatte çıkacağım. realite bunları söylüyor ama oraya girdiğin zaman mesela öykü anlatırken falan sen de ben de bunu çok yaşıyoruz. Öykücülüğümüz var ikimizin de hani öykü anlattığımızda. İnsanlar o ortama hemen giriyorlar. Ve o öyküyü anlatırken, o süreci anlatırken oradaymış gibi hissetmeye başlıyorlar.
Aslında abi beynimizin canlandırma fonksiyonunu kullanıyoruz.
Kesinlikle. Değil
mi? Yani olmayan bir şeyi varmış gibi
yapıyoruz.
Varsayıyoruz.
İşte canlandırma dediğin şey, biz zaten bunu canlandırma aşamasında yapıyoruz. Canlandırma evet, abi, kavramı altında yapıyoruz metaksisi.
Ama beyinde canlandırma.
Tabii.
Yani dolayısıyla beyin gerçekte öyleymiş gibi yapabilme durumu. Onun tabii, için tabii, kurgu tabii diyoruz zaten. Değil mi?
O yüzden kurgu diyoruz. Yani kurgu mesela şeyde de var. Yani edebiyatta da var, tiyatroda da var. Çok fazla görüyoruz. Yani ben mesela yetiştirdiğim oyunculara da çok derim. Sahnede bir kurgunun içindesiniz. Ve dünyayı yok eden bir canavar da olabilirsiniz, bir melek de olabilirsiniz. Yani ister bir melek olun, ister bir şeytan olun, kanatlarınız var. Ama o kanatlarınızı kulise girdiğinizde askıya asmasını bilin ve tekrar siz olarak bu yerden çıkın diyor.
Oo, yani aslında şöyle de bir risk var. Hani böcük olarak baktığımızda her seferinde gerçek hayatta da kurguda olma ya da kurguda kalma durumu.
Yani evet, kurgusallığı gerçek yaşamda devam ettirme gibi bir şey var. Yani mesela bir rolü oynuyorsunuz. Bizim tiyatro camiasında bu çok görülen bir şeydir. Bir rolü oynarsınız ya da yaparsınız. O rolü yaptığınızda o rolü o kadar çok benimsersiniz. Onunla çok fazla iç dışlı olursunuz. Eğer onu gerçekten kuliste ya da işte setteyseniz, sette bırakmıyorsanız o rolü dışarıda, İşte kabadayı rolünü oynadıysanız kabadayı gibi davranırsınız.
Gerçek hayatta da kabadayı olmaya başlıyorsun.
Evet. Ha, evet. Bu dizilerde çok var. Hani rol bulaşmasında konuşmuştuk ya. Rol bulaşması gibi düşünebiliriz ama kafa eğer kurgusallıkta devam ediyorsa. Yani Jim Carrey'de bunu çok net gördük mesela. Jim Carrey mesela belli bir yerden sonra gerçekten akıl sağlığıyla ilgili problemler yaşadı. Sonra yeni yeni toparlıyor. Yani o kurguyu, kurgudan çıkamama durumunu yaşamak çok büyük problem. Yani biz bunu oyuncularda çok görürüz. İnsanlarda da çok görüyorum ben. Mesela bir yerde yönetici o kurgudan çıkamıyor. O yöneticilik kurgusundan, o yapma kurgusundan, ben söylerim olur kurgusundan çıkamıyor.
Yani şey gibi, hayatı, Roma İmparatoru gibi davranıyor. Jules César falan o. Yani.
Ya evet, şimdi isim ve şey vermek istemiyorum. Çok böyle ünlü ve çok böyle yaşantının içinde olan insanlar var. Yani Türkiye'de de var, dünyada da var. İsim vermek istemiyorum ama eminim dinleyenler bunları bilecektir.
Bilecekler yani.
Gerçekten o kurguyu devam ettirmek gibi bir algısı oluyor oyuncuların.
Süper. Şimdi çok güzel bir yerden geldin. Acayip keyifli bir muhabbet oluyor bence. Ben çok keyif almaya başladım. Çünkü bunun iş dünyasına ve hayata yansımaları olduğunu görmeye başlıyorum.
Evet.
Aslında gerçek hayatta olmayan bir kurgunun içerisinde olmak ve gerçek hayatta onunmuş gibi davranmaya devam etmek.
Evet.
O zaman da şöyle bir durum oluyor. Hani biz çoğu zaman eğitimlerde de konuşuyoruz. Birçok yerde bahsedilen şu, bazı filmlerin sırf konusu buna dayanır mesela. Der ki ne yaparsan yap kendin ol önce.
Evet. Evet.
Olduğun gibi ol. Aslında Mevlana'nın
tabii.
o güzel sözüne de gidiyoruz.
Tabii.
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyor. Evet. Oysa özellikle işletmelerde bunu çok sıklıkla görmeye başlıyoruz. Yani
çok.
Terfi alabilmek, başarılı olabilmek, o iş yerindeki topluluk tarafından kabul edilebilmek veya iş yerinde olmasa da belli bir sosyal çevrede kabul edilebilmek için gerçekte olduğunun dışında kendi kurgu dünyasında başka bir şeymiş ve başkaları tarafından kabul edilmesi ni sağlayacak bir kişiymiş gibi davranma modeli.
Tabii.
Of, tane tane açıkladım.
Felaket var bu. Yani bu bence bir kişinin kendisini yok etme senaryosu gibi görüyorum ben. Çünkü gerçekte var olduğumuz kişiyi kabullenmemiz lazım. Kabullenmezsek, başka biriymiş gibi davranmaya başlarsak, başka biriymiş gibi görünmeye çalışırsak, Instagram'da bunu çok görüyoruz. İşte yüz ya da beden değişim uygulamaları oluyor. FaceApp'ler, şunlar bunlar oluyor. Ve bunlar mesela çok ciddi, özellikle gençlerde.
Ne bileyim, şakak kemiklerini tabii, çıkarıyor, tabii, yüzünü inceltiyor, yapıyor. Gözlerini daha belirgin hale getiriyor.
Her şeyi yapıyor. Artık hani böyle deepfake durumları falan var. Hani başka bir programda yine bahsederiz. Benim bir de dijital tarafım var ya. Hani o deepfake durumları var. Yani tamamen kurgusal olan tiplemeye falan gitmeye başlıyoruz artık. Yani Biz artık çok kurgusal bir dünyaya doğru gidiyoruz. Evet ama o kurgusal dünyadaki gerçekliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. İş hayatında ben bunu çok görüyorum. Bir yere gelebilmek için ya da birisiymiş gibi davranıyor. Yani sen ne olduğunu bilirsen aslında çok daha iyi bir yere gelirsin. Nerede olduğunu bilmen çok önemli. Başka bir yerdeymiş gibi davranırsan altın boş olur. Hani atalarımız söyler ya, temelsiz bir ev ayakta durmaz. O temelsiz ev yapmış oluyoruz aslında o kurgusallığa baktığımız zaman.
Biraz da...
Çünkü hani çok özür dilerim. Çünkü ben şöyle, yani ben tiyatro sahnesine çıktığımda her şey olabiliyorum üstad. Yani bir de doğaçlamacıyım, yani o an ne istiyorsam oluyorum. Ve seyirci de bunu kabul ediyor. Yani kurguyu kabul ediyor seyirci. E o zaman ben dışarıda da böyle davranmaya başlarsam, dünyanın en yakışıklı insanıyım, dünyanın en başarılı insanıyım falan filan. Ama altı boşsa işte o zaman gitmeye başlıyor. İşte patlıyor. Bu faceapp'lerde altı boşluk oluşuyor ve bu beğenilme hastalığı oluşuyor. Mesela ben gençlerle falan konuştuğumda şey diyor, hocam diyor, ben beğeni istediğim beğeni sayısını görmediğim zaman diyor siliyorum fotoğrafımı diyor. Şimdi bunu psikolog arkadaşlarla konuştuğumda ilk söylediği şey, beğenilme hastalığı var. Eğer bu işte ileri safhaya giderse çok ciddi hayatında problemler yaşayabilir. Şimdi ilkokul, ortaokul, lise çağındaki arkadaşlarımıza, gençlerimize baktığımız zaman bunlar çok daha fazla olmaya başladı artık. Üniversitede de var. O yüzden o beğenilme hastalığı ciddi bir problem. O kurguda kalma durumunu gösteriyor çünkü.
Evet. Ya aslında baktığın zaman başka biri olmak biraz kendini unutmak. Dolayısıyla... Kendini unutunca da bu sefer kim olduğunu bilememekten kaynaklanan bir süre sonra maalesef ne istediğini bilememek, tam anlamıyla işte içi doldurulamamış o mutluluk kavramı çerçevesinde bir huzursuzluk yaşamak vesaire gibi çok şeyi görmeye başlıyoruz. Özellikle koçluk yaparken bununla daha çok karşılaşıyorum ben. Birçok danışanımın aslında hiç istemediği bir hayatı, hiç istemediği bir şekilde başkaları istediği için ya da başkaları öyle olmasını isteyip öyle kabullendiği için yaşamak durumunda kaldığını görüyorum. Evet. Bu da tabii belli bir süre devam edebiliyor Erdem. Ben bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bu gerçekten devam ettirilmesi zor bir durum. Bir yerde çünkü kendi gibi olamamak bir süre sonra anlamsızlaşmaya başlıyor.
Tabii
ya
tabii.
Niye ben bunu
İşte biraz önce söylediğim temelin olmadığı nokta burası işte. Yani sen binayı inşa ediyorsun ama alt tarafta bir boşluk var ve o sen değilsin. O bina yıkılmaya mahkum. Yani temeli sağlam yapmak önemli. Kendini iyi tanımak önemli. Ve herkes kendini temellendirmek zorunda ki bir yere ulaşabilsin. Evet.
Aslında biraz da bakacak olursam belki popüler kültürün, toplumun bizi ittiği bir yön olabilir
tabii,
ama.
Tabii tabii tabii.
Bir taraftan da bundan kurtulabilmenin yollarını söyleyen birçok kişi de İşte mindfulness'lıkla, işte yogayla, kendini tabii bilmek kavramıyla vesaire, bunu biz de konuştuk. O noktaya gidiyor. Şimdi bir kere çok kurguda kalmak insan için çözülmesi çok zor bir durum. Çünkü senaryo tabii istediğiniz gibi gerçekleşmeyebilir. Böyle de bir risk var yani.
Bu bir tarafı tabii ve gerçekleşmeme ihtimali de daha yüksek, daha devamlı yüksek kurguda yani kalırsan. Ama kurgusalla gerçekliğin arasında olma durumu, metaksis bize şunu kazandırıyor, yaratıcılığı. Yani kurgu çünkü yaratıcılığı içinde barındıran bir şey. Hiç kurgusal olmadığın zaman da problem. Çok kurgusal olduğun zaman da problem. Yani o yüzden onun arasını iyi bulmak lazım. Metaksis bir dengedir. Ve o dengeyi iyi kurmak lazım.
Yani aslında bizim için faydasını olduğuna düşündüğümüz beynimizdeki canlandırmaları yapmaya devam edelim.
Kesinlikle.
Belki başarılı olduğumuzu gördüğümüz anlar, onun için mücadele ettiğimiz durum beynimize bununla ilgili güç ve enerji verebilir.
Tabii bu senaryoları da üretiyor.
Değil mi?
Tabii. En
ama
güzel şey.
Bir taraftan da maalesef yapamadığımız şey ya da daha sıklıkla yaptığımız şey olumsuz kurguda kalmak. Evet. Başımıza gelebilecek kötü olayları kurgulamak, kötü durumlarla ilgili endişe duymak. Ben sana bir şey bununla ilgili bir program daha yapalım. Şu gelecek endişesi, belirsizlik kavramını yine kurgusal boyutta beyin nasıl yapıyor? Bence onu da bir konuşalım.
Orada bununla güzel bağlayalım şeyler çıkar.
Çok güzel olacaktır. Böcük çok fazla kurguda kalmamak. Kurgusallığı gerçek hayatta deneyimlerken olumlu taraflarını dengeli bir şekilde deneyimlemek ilacıyla buradan yola çıkarak bugünkü programımızı tamamlamış oluyoruz. Senin son sözün Erdem?
Metaksis bir denge işidir. Dengede kalmadığınız zaman aslında o ipin üstünde yürüyemezsiniz. Ben hayata ip üstünde yürümek olarak diye hep metafor kullanırım biliyorsun. O ipin üstünde dengede kalabilmek için hem kurguyu hem gerçeği doğru bir şekilde iki elimizde tutup dengeyi kurmamız lazım.
Vallahi
diye
beynine sağlık. Bunun üstüne de daha hiçbir şey söylenmez. İşin özü, amacı aslında böcük ilacında konuştuğumuz her şey dengeyi kurmak adına. Böcükler varsa ilaçları da var. Dolayısıyla hayat bir denge diyoruz ve bu dengenin içinde var olmaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz sizi çok seviyoruz.
Kendinize çok çok iyi bakın. Bizle kalın.